Ayrım 19.
Her birimizin içinde sürekli yer almakta olan büyümeyi ve değişmeyi görememe, ona kayıtsız kalma tehlikesi var bir kere. Her yeni günün bizi dünküne göre biraz daha değiştirdiğini kendimize hatırlatmamız gerekir. Dinlemediğimiz zaman günün birinde karşımızda bir yabancıyı buluveririz. Her gün yepyeni bir siz, açılmayı anlatmayı bekliyorsunuzdur, dinlemeye zaman ayıracak herhangi birine. Rusların Los Angeles olimpiyatlarını boykot ettiklerini dünya kamuoyuna açıkladıkları gündü. O akşam televizyonda Sovyet ve Amerikan hükümetlerinin temsilcileri arasında yer alan ilginç bir olayı seyrettim. Konu elbette ki o boykottu. Atmosfer de çok gerilimliydi. Önce Amerikan Dışişleri'nin temsilcisi Rus hükümetine karşı yaman bir saldırıda bulundu. Rus hükümetinin son 5 yıldır yaptığı her olumsuz hareketi saydı. Yaklaşımında en ufak bir uzlaşma eğilimi yoktu. Saldırıya geçmenin en uygun zamanıydı ve bu fırsat da kararlı biçimde kullanılmaktaydı. Sovyet temsilcinin cevabı da kendisine fırlatılan her şeyi aynı tutum içinde geri fırlatmak oldu. Ona tanınan birkaç dakikanın içinde Amerika'nın yaptığı ne kadar gerçek veya hayali hata veya haksızlık varsa hepsini saydı, döktü. Durum eşitti. İki adam da geleneklerin böyle durumlarda emrettiği gibi davranmış, aynı alışkanlıkları, adetleri uygulamışlardı. Her ikisinin de saldırma ve savunma pozisyonları vardı. İkisini de kuvvetle ödün vermeksizin uyguladılar. Bence o günkü çatışmanın unutulmayacak yanı, diyalogda üçüncü bir kişinin varlığıydı. İki partizan, siperlerini kazıp hazırladıkları zaman, ABD Olimpiyat Komitesi Başkanı Peter Uberoth'dan da yorumda bulunması istendi. O sırada bu kişinin tek amacı, tüm ülkelerin olimpiyatlara tam kadroyla katılmasıydı. Orta yolu izlemenin gereğini o daha iyi anlıyor gibiydi. Konuyu sanatsal bir ustalıkla herkesi bir araya toplamak için neler yapılabileceğine çevirdi. Herhalde bunun bak neler yaptın demekten çok daha hoş bir havası var. Onun konuşmasından sonra genel atmosferde dikkate çeken bir değişme yer aldı. Hasımlar tutumlarını biraz gevşetir gibi oldular. Gerçi ikisi de hala olaya bakış açısını değiştirmeye istekli değildi ama en azından deminki o sertlik yoktu artık. Demek ki biraz temkin yetiyordu buna. Adına diplomat dediğimiz kimselerin bu dalda daha başarılı olmasını beklemek doğal değil mi? Bunca inanç beslediğimiz kimselerin kelimelerin gücünü ve etkisini anlayıp onları akıllıca kullanabileceğini düşünmek isteriz. Hepimizin iyiliğine olur öyle yapabilmeleri. Ama bakıyoruz ki liderlerimiz ve sözcülerimiz de başkalarıyla iletişim konusunda diğerlerimizin düştükleri hesap hatalarına düşüyorlar. Her gün bize ya insanların duygularını yaralamak ya da daha düşünceli davranmak gibi iki seçenek sunulur. Düşünceli davranmak dediğimiz şey de konuşmadan önce biraz düşünmekten başka bir şey gerektirmemektir. Pek de zor iş sayılmaz ama yine de bazı kimselerin bu konuda zorluk çektiğini hepimiz biliriz. Başkalarıyla ilişkilerimizde hepimiz özü sözü bir, açık sözlü davranmayı severiz. Ama dürüstlüğün bazen bir nebze iyilik ve anlayışı da gerektirdiğini biliriz. Bununla birlikte bazılarımız kendi dünya görüşlerinin dürüstlük denilen şeyi oluşturan ham madde olduğunu sanırlar. Şapkanızın biçimini beğenmedikleri zaman ya da makarnanızın kıvamından hoşlanmadıkları zaman bunu pat diye yüzünüze söylerler. Eğer bir konuda sizinle aynı fikirde değillerse bunu hemen belirtirler. Çünkü belirtmemek onlara göre gerçeği ihlal etmek demektir. Sözlerine hiçbir zaman benim görüşüme göre diye ya da ona benzer bir girişle başlamazlar. Doğrusunu söylemek gerekirse diye başlar, arkasından kimsenin kolay kolay yutamayacağı, sindiremeyeceği katı ve gaddar bir açık sözlülükle devam ederler. Belli ki bu tipler çocukken içi dışı bir davranışlarından, doğal masumiyetlerinden ötürü çok övgü toplamışlar ama yetişkin olarak geçinmesi biraz zor kimseler olabilirler. Açık sözlülük demek her zaman dürüstlük demek değildir. Bereket versin çoğumuz, başkalarını da biraz düşündüğümüz için kendimize bir dereceye kadar çekinme mecburiyeti uygularız. Gerçek dürüstlük biraz da iyi niyet içermelidir. Çünkü gerçek denilen şeyin bazen can acıtan, zalim bir şey olduğunu biliriz. Sevgililerin, dostların arasında temkin diye bir şeyin gerekli olmadığına ben inanmıyorum. En sevgi dolu çift bile dikkatli davranmak zorundadır. bir takım gemlenememiş ya da o anda fırlayan sözler hiç söylenmese daha iyi olur. Umutsuzluk, kuşku ve öfke ve suçlama anında dile getirilen düşünceler ilişkileri ebediyen yaralayabilir. Bir yandan temkin demek tüm ilgililer için en uygun olan zamanı seçmek demektir. Hiçbir şey söylememek bile bazı durumlarda en uygun davranış olabilir. Bu tabii ara sıra taşı gediğine koyma fırsatını ya da ben dememiş miydim deme fırsatını kullanmamak demektir. Açık sözlülüklerini düşüncelilikle destekleyebilenler hayranlık çeken insanlardır. İlişkilerimizde o tür dürüstlüğün çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Siyaset alanında da öyle. Dürüst iletişimden hepimiz yararlanırız ama özellikle biraz da temkin karıştırılmışsa daha da çok yararlanırız. Birine bir kere bir yafta yapıştırıldı mı, yaratılan imajı silmek çok zordur. 3 yıl kadar önce Time ve Newsweek dergileri benimle ilgili yazılar yayınladılar. Time'daki yazının başlığında bana Doktor Kucak deniyor, Newsweek'te de kucaklaşmaların prensi deniliyordu. Bu sözler küçültücü anlamda kullanılmıyordu. Yalnızca çarpıcı gazetecilik yöntemleriydi. Etkili de oldu. O günden bu yana ne zaman televizyona çıksam ya da ne zaman bir gazete yazısında adım geçse o kucaklama yaftası da bir yerinde mutlaka vardır. Bu tür yaftanın hazin yanı benim tuhaf yaratılışlı biri olduğumu ima etmesi, her karşıma çıkanı kucakladığım için ciddiye alınmayacak biri olduğum izlenimi yaratmasıdır. Hayatını insanların birbirini daha iyi anlamasına adamış bir insanın umabileceği en iyi şeyin bu olmadığı ortada. Gerçi kucaklamaya büyük değer verdiğim doğru. Hatta bence kucaklamalar sağlığa ve uzun ömüre gerekli şeyler. Onlar olmazsa insanlar kendilerini yalnız ve dışlanmış hissediyorlar. Kucaklamak doğaldır. Ben bunu hiçbir zaman meslek edinmedim. Ben İtalyan bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Bizde kucaklamak ve iki yanaktan öpmek zaten beklenir. Hatta büyük anneyi, büyük babayı, evimize sık sık gelen tüm akraba ve dostları kucaklayıp öpmemek cezalandırılacak bir hareket sayılırdı. Ama kucaklayanları pek herkesin sevmediğini anlamam uzun sürmedi. Öğretmenlerin bu işe kaş çattığı, birlikte çalıştığım kimseler beni tuhaf buldular. Kimi hangi durumda kucakladığıma çok dikkat etmem gerektiğini öğrenmek bana büyük hüzün verdi. Nice kişinin bir kucaklamanın verdiği o sevinçten mahrum yaşadığını düşünmek de mutsuz etti beni. ABD dışına yaptığım yolculuklarda pek çok ülkenin insanların birbirlerini selamlamak için kucaklaşıp öpüşme adetinde olduğunu görerek memnun oldum. Örneğin Asya'da da kadınlar da erkekler de el ele kol kola yürüyorlar. Ama bir yandan Yaşamak, Sevmek, Öğrenmek adlı kitabım İngiltere'de yayınlandığı zaman o ülkeye yaptığım gezi sırasında bu kucaklama olayı ufak çapta bir sansasyona yol açtı. Basın benim ülkeye gelişimi Amerikalı doktor kucak İngilizlerin adetlerini değiştirmeye geliyor şeklinde duyurdu. Hatta Londra gazetelerinden biri bir grup güzel kadından kurulu ekibi sokaklara çıkardı, rastgele insanları kucaklayıp tepkilerini görmeye çalıştı, bunu da bilimsel bir deney olarak sundu. Sonuç kendileri için bile şaşırtıcı oldu. Kucaklananların çoğuna soru sorulduğunda insan temasından çok hoşlandıklarını söyleyip keşke bizim ülkemizde de daha çok olsaydı bundan dediler. Ama bir kısmı da kendi alanlarına saldırıya geçirilmiş gibi hissettiklerini ya da afalladıklarını söylediler. Kucaklamanın sağlıklı bir şey olduğu sonucunu onaylayan araştırmaları her yıl yenileri ekleniyor. Helen Colton'ın temas terapisi, dokunmanın insan hayatını nasıl güzelleştirebileceğini öğretiyor. Bildiğim kadarıyla sıcak, sevgi dolu bir kucaklamanın sağlığa zararlı olduğunu kimse ileri sürmüş değildir. Ben nerede konferans versem insanlar kuyruk olup dostça bir kucaklama bekliyor. Böylelikle de ne kadar az kucaklandıklarını, buna ne kadar çok ihtiyaç duyduklarını belli etmiş oluyorlar. Kucaklamalarımızı yalnızca yoğun duygusal olaylara, örneğin cinsel ilişkilere, aşırı sevinç, elem ve felaket durumlarına saklamamız çok ilginç değil mi? Depremlerden, sellerden, kazalardan sonra hemen birbirimizin kucağına atılır güvence ararız. Ömrümüzde kimseyi kucaklamayan erkekler bir spor karşılaşmasını kazanınca ya da atletizmde derece falan alınca birbirlerine sarılır, birbirlerini tıpışlayıp okşarlar. Bir cenaze salonunda toplanan aile üyeleri birbirinin kollarında özel bir avunma ve şefkat bulur. hem de birbirleriyle pek bu tür yakınlıkları olmadığı halde. Sevgi göstermek istememiz doğaldır ama esrarengiz bir nedenle bu şefkati aşırı duygusallıkla, zayıflıkla, kolay kırılabilirlikle bağdaştırıyoruz. Kucaklamaktan da kucaklanmakta olduğu kadar çekiniyoruz. Neden mesele ediyoruz bunu? Kucaklamak değer vermenin ve sevmenin insanca bir onaylanışıdır. İnsana iyi bir duygu verir, hiçbir paraya mal olmaz, pek bir çaba da gerektirmez. İki taraf için de sağlıklıdır. Son zamanlarda siz karınızı, kocanızı, babanızı, annenizi, çocuğunuzu, büyük annenizi, büyük babanızı, komşunuzu, din adamınızı, bakanınızı, psikoloğunuzu, patronunuzu kucakladınız mı? Anlayış hevesi. Babam bana, "Felis, insanlara iyi davranmak sana hiç masrafa mal olmaz," derdi. Sonra bu bilgelik incisinin kafama iyice işlemesini bekler, arkasından eklerdi. "Üstelik karşılığında o kadar çok şey gelir ki sana." "Kendini benim yerime koy" sözünü sık sık duyarız. Eski Amerika yerlilerinden Saksonlar'da bir insanın mokasenlerini giyip 15 gün yürümeden o insan hakkında karar verilmez derlermiş. Biz bu sözü genellikle karşımızdaki bizi pek anlayamadığı zaman, oysa biz onun kendimizle özdeşleşmesini istediğimiz zaman söyleriz. Öyle olunca sorunlarımızla boğuşurken tek başımıza olmadığımızı hissederiz. Yani aradığımız şey anlayıştır. Sözlüğe bakarsanız anlayış kelimesini başka birinin fikir ve duygularını paylaşma yeteneği olarak açıklanmış bulursunuz. Çok özel bir insani niteliktir. Kendimizin dışına çıkıp başka bir insanı onun içinden anlamaya çalışmayı gerektirir. Genellikle kelimelere yer yoktur. Duygular biz onları tanımlayamasak bile iletilirler. Grimm kardeşlerin bir masalı bize anlayışın ve anlayış yokluğunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Büyük Babanın Köşesi adlı masalı çoğumuz hatırlarız. Yaşlı bir adam oğlu ve geliniyle birlikte oturmaktadır. Hemen hemen sağır ve kördür. Yemeğini dökmeden yemekte zorluk çekmektedir. Yemek kabını sık sık düşürüp kırar. Oğluyla gelini bu durumdan pek tiksinir, ona yemeklerini ocağın arkasında yemesini söylerler. Eline de kırılamayacak bir tahta çanak verirler. Günlerden bir gün küçük torun tahta parçalarından bir şeyler yapmaya çalışırken babası ona ne yaptığını sorar. Çocuk da "Ben büyüdüğüm zaman sana ve anneme vermek için tahta çanak yapıyorum," der. O andan sonra büyük baba da aileden biri olarak sofraya oturtulur. Hiç kimse o konuda tek bir söz daha söyleyemez. Benim de başıma gelebilir düşüncesi anlayışı öğreten harika bir öğretmendir. İhtiyaçlarımızın farklı olacağını, biraz fazla özene ve merhamete ihtiyaç duyacağımız günlerin de gelebileceğini hepimiz biliriz. Bizleri birbirimize bağlayan pek çok insanlık niteliklerimizin arasında bence bizi birbirimize en fazla yaklaştıran bu anlayış, bu kendimizi başkasının yerine koyabilme niteliğimizdir. Reddedilmeyi ve başarısızlığı şu ya da bu şekilde hepimiz tatmışızdır. Bu tecrübelerden ötürü başkalarının hayal kırıklığını ve umutsuzluğunu daha iyi anlayabiliriz. Görüş ayrılıklarından doğan gücün bir kısmı da bu anlayış duygusunun oluşmasıdır. Başkalarının duygularını paylaşmasını öğrenmekle kalmayız, o insanlar hakkında yargılayıcı olma eğilimimiz de azalır. Bu konudaki en ilginç örneklerden biri George Orwell'dan gelmektedir. İspanya İç Savaşı sırasındaki anılarını yazdığı O Günler adlı kitabında Orwell tüfeğini bir düşmana nişanladığında adamın pantolonunu ve kilodunu indirmiş ve çömelmiş durumda olduğunu fark eder. Onu öyle zayıf bir anında görünce tetiği çekemez. Düşman birden onun gözüne pek fazla insan olarak gözükmüştür. Ara sıra konuşmadan önce bir an durup "Bu bana söylense, bana yapılsa kendimi nasıl hissederdim?" diye düşünmek iyi olur belki de. Bize ömrümüz boyunca hep bu altın kuralı izlememiz öğretilir. Bunu davranışlarımızda parıltılı birer yıldız olalım diye değil, birbirimizi daha iyi anlayalım diye yapmamız beklenir. Siz de kendinizi benim yerime koyun ya da anlayışa ve merhamete ihtiyacı olan başka birinin yerine koyun. Size herhangi bir konuda en son ne zaman iltifat edildi? Geçenlerde 7 çocuk annesi biriyle konuşuyordum. "Teşekkür ederim" sözünü 5 yıldır duymadığını söyledi. Günümüzde dile getirilen övgüler ve iltifatlar pek az. "Bir okulun kız öğrencilerine konferans veriyordum. Nezaketleri, zarafetleri, güzellikleri insanı şaşırtacak düzeydeydi. Bu sevincimi dile getirdim. Kızlardan birinin söylediği söze, diğerinin elbisesinin rengine, bir başkasının gülümsemesindeki parlaklığa ya da düşünceli davranışına değindim. Akşam ilerlerken kızlardan biri, iltifatlarımı biraz fazla cömertçe harcadığıma dikkati çekti. "Siz yapmaz mısınız?" diye sordum. "Neden yapayım ki?" dedi hemen. "Kimse bana iltifat etmiyor ki." "İltifat etmek bana iyi bir duygu verdiği için değil, karşımdakini de mutlu ettiği için yapıyorum," dedim. "Bu yeterli sebep değil mi? Yapması o kadar kolay ki." Pek inanmadı. Samimi olmadığımdan ya da bir art niyetim olduğundan emindi. Bir yandan insanlara iltifat edildiği zaman utandıklarını görüyorum. Kuşkuya kapılıyorlar, yüzlerine hemen "niyeti ne acaba?" gibilerinden bir ifade geliyor. "Ne güzel bir elbise," diyorum. "Çok eski bir paçavra," diye karşılık veriyorlar. "Yıllardır var." Bu kişinin beğenmediği eski bir paçavrayı hala giyip insan içine çıkmasını anlamak güç. Bence "teşekkür ederim, ben de seviyorum bu elbiseyi" demek daha sağlıklı bir cevap olurdu. Ama iltifat ederken rahatsızlık duyduğumuz bir toplumun içinde yaşamak elbette ki bizi iltifat kabul etmeye de hazırlayamaz. Oysa hepimizin zaman zaman övülmeye ihtiyacı vardır. İltifatlar, ihtiyaç duyulan bir onaylama ifadesidir. Böyle tecrübelerin sonunda kendimizi daha komple, daha neşeli, daha güvenli hissederiz. Onaylanmayı beklemekte bir terslik yoktur ki. İnsanların normal bir eğilimidir. Eğer beğenilmeyi istemiyorsak, ne diye saatlerce süsleniyoruz, deodorantlar sürüyoruz, kıyafetlerimizi, berberlerimizi o kadar özenle seçiyoruz? Bence birine güzel bir şey söylemekten hiçbir zaman korkmamalıyız. Yabancılara bile. Belki cevabı her zaman bizim umduğumuz gibi gelmez ama ziyanı yok. Uzun vadede yine de makbule geçecektir. O kadar az iltifat topluyoruz ki bir tanesiyle karşılaştığımız zaman bu beklenmedik bir olay oluyor, bize dengemizi kaybettiriyor. Çocuklarını eleştirmeye her an hazır olan ama iyi hareketler üzerinde yorum yapmayan anne babaları düşünün. Habire kusur bulmanın yalnızca nefret ve kaçınma, uzaklaşma tepkileri doğurduğunu unutuyorlar. Ama çocuklara iyi yaptıkları şeyler içinde eşit miktarda övgü yöneltiliyorsa, o zaman eleştiriye dayanmak kolaylaşıyor, etkisi de daha uzun ömürlü oluyor. Elbette ki herkeste bazı iyi, güzel, olumlu yanlar vardır. Geçenlerde bir doktor muayenesinde beklerken şarap rengi bir şapkayı, afili biçimde kır saçlarının üzerine oturtmuş yaşlıca bir bayan gördüm. Gazete okuyordu. İçgüdülerime uymaya karar verdim. Ona eğilip, "Bu şapka size çok yakışmış. Rengi de pek güzel," dedim. Gazetesini indirip bana sıcacık gülümsedi. "Şapkalara bayılırım," dedi. "Dikkatinizi çektiğine sevindim." Bu sözler uzun, hevesli bir sohbetin başlangıcını oluşturmuş oldu. Kadın giderek daha canlılaştı, daha güzelleşti. Bekleme süremiz ikimize de daha kısa göründü. Bu hareketin bana hiçbir şeye mal olmadı. İkimiz de kendimizi çok daha neşeli hissettik. Muayeneye girerken acaba salondakilerden kaçı o şapkayı beğenmişlerdir de ağızlarını açmamışlardır diye düşündüm. Pek az enerji harcattırıyor ve herkes kazanıyor. Bir deneyin. Övgülerin o sihirli zevkine siz de varın. Her kuşakta yeni yetmeleri eleştirenler vardır. Eski Yunanistan'da Sokrates'te gençlerin kaba davranışlarından, yetkiye karşı gelmelerinden yakınmıştır. Ondan 500 yıl sonra St. Paul'de yazılarında Romalı gençlerin içlerinin kötülük ve çürümüşlükle, açgözlülük ve hırsla dolu olduğunu yazmıştır. Pek çok kuşakların yeni yetmelerdeki davranış ve tutumlara karşı hoşnutsuzluk beslediğine kuşku yoktur. Ama bir yandan yeni yetmelikte o bol enerji, o heyecan verici başlangıç duygusu da vardır. Yeni yetmeler. Nedir bunların niyeti? Pembe saçlar, turuncu saçlar, çılgın kıyafetler, garip müzikler, kendilerine göre apayrı bir dil, kabul edilmiş değerlere karşı bir saygısızlık. Yani başka bir deyimle hiç de alışılmadık bir şey değil. Elbette ki tüm yeni yetmeler bu yukarıda saydığım imaja uymaz ama şu günlerin yetişkinlerini epey kaygılandırdıkları ortada. Geçenlerde yeni yetme kızı olan eski bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Çocuğu son görüşümde saçları örgülü, ön dişleri de eksikti. Şimdi kulağına küpe diye plastik bir el bombası takmış, beline de esir halkasını kemer diye kuşanmıştı. Giysileri darmadağınık, renkleri birbiriyle insanı delirtecek kadar çelişkiliydi. Tabii ona göre bu kontrastlar harikasıydı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi ayağına da savaş çizmeleri giymişti. Çok değişmişti kız ben görmeyeli. Onunla bir süre konuşunca baktım ki tipik bir yeni yetme. Zor dönem diye bilinen bu dönem hakkında çok şey yazıldı. Aklı karışan anne babalara çocuklarını daha iyi anlamaları için yardımcı olunmaya çalışıldı. Bize sık sık yeni yetmelerin bir kişilik krizi dönemini geçirmekte oldukları söylenir. Çocuklukla yetişkinliğin arasındadır onlar. Kişilikleri, kimlikleri biraz sesli, karmaşıktır. Bir yanda da cinsel uyanış vardır. Hayat felsefelerini geliştirmeye de bu dönemde başlarlar. Gerçeklerden kuşku duyar, kendilerine kahramanlar arar, cevaplar ararlar durmadan. Bunlar hep tedirgin edici şeylerdir. Ellerimizi iki yana açar, başımızı sallar, her kuşak gibi bizler de nereye varacak bunun sonu diye merak ederiz. Bana gelen mektuplar arasında içten kaygılar yansıtanlar var. Bir kadın gençlerin şeytanla bu yakınlığından kaygı duyduğunu yazıyor. Şarkıların sözleri, taktıkları o dine aykırı mücevherler, o şok yaratan hareketlerle de bu kanısını destekliyor. Ben bu kadar aşırı bir tutum içinde değilim ama yukarıda sayılanlardan bazılarının beni de bir dereceye kadar şaşırttığını itiraf etmem gerek. Son zamanlara kadar bana çılgın bir kılık dediğiniz zaman alaca renkli bir spor ceketle altına sarı pantolon düşünürdüm. Müzik alanına gelince de doğrusu John Rotten, Çürük ve Seks Pistolleri diye bir müzik grubunun varlığını anlamayı güç buluyorum. Ama zaten yeni yetmelerin istediği de bu tür anlayış değil. Bence en azından kendi yeni yetmeliğimizi hatırlamamız gerekir. Belki dengeli davranışın örneği olmuş olabiliriz ama yine de o dönemin ne kadar uçarı bir dönem olduğunu hatırlayabiliriz. Elbette ki biraz anlamaya çalışmamız, fazla eleştirmeden biraz rehber olmamız mümkündür. Yeni yetmeler kendi mücadelelerine gömülmüş insanlardır. Hepimiz gibi onlar da sorunlarını kendi yöntemleriyle kendi istedikleri zaman çözmek isterler. İhtiyaç duydukları şey destek ve anlayıştır, azarlanmak değil. Kuşkusuz yeni yetmeler gelecek kuşağın eleştirmenleri olacaklardır. Bence bu işte bir doğal düzen var. Bu geçişi yapıp bitirmiş olduklarını asıl ben senin yaşındayken demeye başladıkları zaman anlayacaklardır. Bu girişten sonra daha iyi bir yöntemi tarif etmeye kalkışacaklardır. Başkalarının bizim tecrübelerimizden yararlanması için onların da o tecrübeyi yaşaması gerektiğini pek kolay unuturuz. Bugünün en tutucu, en davranış timsali insanlarının bazıları 60'ların 70'lerin çocuklarıdır. Onlara hippiler denirdi. Görünümleriyle, müzikleriyle ve felsefeleriyle toplumun durmuş oturmuş kesimlerini nasıl telaşa düşürdüklerini o kadar iyi hatırlıyorum ki. Dünkü hippilerin pek çoğunun bugün kendilerini çok farklı rollerde buldukları konusunda bahse girsem pek yanılmazdım sanıyorum. Gençliklerinin o şok yaratıcı tecrübeleri onları olabileceklerin daha altında bir yere mahkum etmiş değildir. Bugünkü yeni yetmelerin aşırılıklarından telaş ve kaygı duyanlar, dünün aşk çocuklarını hatırlasalar iyi ederler bence. Çoğu borcunu ödemekte oldukları evlerde oturuyor, çocuklarının kızamıklarını iyileştirmeye çalışıyor, dişlerini tele aldırtıyor. Ben şahsen gençlerin birey olarak özgünlükleriyle çatışmasından daha heyecan verici bir şey görmedim diyebilirim. Hepimizin başından geçti ve ne mutlu ki hepimiz sağ salim atlattık. Yeni yetmelik bunun doğal zamanıdır. Onların da sağ salim atlatmasına yardımcı olmamız gerekir. Hayatın tüm dönemlerinde heves. Babamın albüme dikkatle yapıştırılmış eski bir resmini hatırlıyorum. Çocukluğunda çekilmişti. İlk fotoğrafıydı. O yıllarından kalan tek resmi de oydu. Eskimiş, hırpalanmış kağıttan bana bakan o hayat dolu, yumuşak bakışlı gözleri çok iyi hatırlıyorum. Ömrü boyunca korudu o bakışlarını. Yaşlılığın bindirmeye başladığını hissettiğim zaman zaman o gözleri hatırlar, babamın zamana meydan okuyan niteliklerini düşünürüm. Hepimizin içindeki esas önemli olan şeylerin yaştan hiç etkilenmediğini bir kere daha hatırlarım. başlangıçlarla sonlar birleşmiştir. Bunu anlamak için yaşlanmanın masum çocukluktan başlayıp olgun çocuksuluğa kadar devam eden bir süreç olduğunu görebilmemiz gerekir.